Ayrım 6.
Ne desem boş. Artık senin bağlılık yeminlerine inanmam. Yatak odasından hıçkırık sesleri geliyordu. Bir süre sonra ortalık derin bir sessizliğe gömüldü. Biraz sonra hiç beklenmedik bir biçimde birden kapı açıldı. Eşikte elinde bir valiz Anna Evgrofovna göründü. Halamın yanına gidiyorum. Beni aramak zahmetine katlanmayınız çünkü boşunadır. Grisha'yı da yokluğuma alıştırmaya çalışınız. Şimdi onu görmek benim için çok üzücü olacak. Hoşça kalınız Brevkov. Kiril ona doğru koşarak ama Anna Evgrafovna diye bağırdı. Buna gerçekten inandınız mı? Vallahi şaka yaptık biz. Kadın hafifçe gülümseyerek başını salladı. Yalan söylemeyiniz Brevkov. Dostlukları yıpratıcı bir şey bu. Ama serserilerle hiçbir işim yok artık. Ne haliniz varsa görün. Anna Evgrafovna, çekil yolumdan. Yeter. Kocasını itti ve başını çalımla yukarı kaldırarak odadan çıktı. Çünkü 10 dakika kadar önce başını çalımla yukarı kaldırarak evden çıkıp gitmeye karar vermişti. Terentiev dişlerini gıcırdatarak, ''Hay Tanrı senin cezanı versin, emi bir evkov?'' dedi. ''Daha ne istiyorsun bakalım? Burada ne arıyorsun daha?'' O sırada kapıda aşçı kadın Pelagaya göründü. Avaz avaz bağırıyordu Pelagaya. ''Size şunu söylemek isterim ki, tümünüz vampirsiniz. Siz sadece dul bir kadının kanını emip kurutarak onu toprağa sokmasını bilirsiniz. Bütün işiniz gücünüz bu sizin. Ama yağma yok. Hevesiniz kursağınızda kalsın da görün bakalım. Hadi lütfen ücretimi verin. Yahu sen aklını mı oynattın? Senin kanını emip kurutan kim? Peki iyi biliyorum kimin kuruttuğunu. Herkes hep bundan söz ediyor. Bilmeyen kimse kalmadı. Beni bu hallere getirdiniz. Sayenizde belki bir iki hafta içinde öbür dünyayı boylayacağım. Buna karşı dilimi yutup hiç sesimi çıkarmayacağımı mı sanıyorsunuz? Olacak şey mi bu? Yüreğinizde bir damla acıma duygusu yok. Evet, siz sadece laf etmesini bilirsiniz. Az önce buraya bir yabancı geldi de halimi acıdı. Bana canlı cenazeye dönmüşsünüz. Pelageya Vasilyevna, ölüm derecesinde hastasınız da haberiniz yok galiba dedi. Ama size bütün bunlar vız geliyor. Oysa sizin için saçımı süpürge ettim. Kapının eşiğinde oturdu, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Terentyev'in iyice tepesi atmıştı. Defol diye bağırdı. İşte paranla kimlik cüzdanın. Hadi çek arabanı buradan. Yallah. Topunuzun canı cehennemi. Daha sonra şapkasını gözlerinin üzerine yatırarak hızla çıkıp gitti Terentyev. Koridor kapısı arkasından gıcırdayarak kapandı. Pelageya da kalkıp gitti. Bununla birlikte gitmeden önce Kiril'in önünde yerlere kadar eğilerek teşekkür etti. Tanrı senden bin kez razı olsun babacık. Hiç olmazsa pudula bir sen acıdın. Bir tek sen benden yana çıktın. Şaşkınlıklar içinde kalan Kiril başını kaşıdı, kendi kendine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ve boş odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Grisha'nın odasından bir takım hışırtılar geliyordu. Biraz sonra küçük Grisha parmaklarının ucuna basarak çıktı dışarı. Brevkov'un uzun uzun baktı yüzüne. Sonra çekingen bir tavırla yere bir pusula atıp çılgın gibi sokağa fırladı. Brevkov arkasından bağırıyordu. ''Hey, böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun?'' Grisha dönüp arkasına bile bakmadan ''Kaçıyorum buradan, Amerika'ya!'' diye bağırdı. Kiril pusulayı yerden alıp okudu. ''Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir. Bütün sorumluluk yalnız müdür Urukvayev'indir. Midya Kosih ile Amerika'ya gidiyorum. Not. Böyle bir pusulaya nasıl başlamam gerektiğini bilmiyordum. Bunun için ölümle başladım. Biz aslında Amerika'ya gitmeye karar verdik. Bütün sorun bundan ibaret. İkinci sınıf öğrencisi Grigor Terentyev.'' Kiril sahipleri tarafından yüzüstü bırakılan evde biraz daha dolaştı. Ama sonra canı sıkıldı. Paltosunu giyip dışarı çıkarken evin anahtarını da uşağa verdi. Sonra oldukça ciddi. Terentyev ailesi yabancı ülkelere göç etti dedi. Yaptığın gönülden hizmetlerin için bütün evi sana bıraktılar. Göreyim seni. İlerisi için de çabalarını esirgeme Nikifor. Sonra keyifli keyifli gülerek caddeye doğru yürüdü. Hatip Anton Çehov. Tutanak yazmanı Kirila Ivanoviç bir gün ansızın ölüverdi. Kendisini bir bahar sabahı gömdüler. Ölümü ülkemizde adam akıllı yaygın iki hastalıktan olmuştu. Huysuz bir karı ve alkol. Cenaze alayı kiliseden gömütlüğe doğru hareket ettiği zaman ölenin yakın dostlarından Pavlovski hemen bir faytona atlayarak arkadaşı Grigori Petrovich Sapovkin'in evine yollandı. Sapovkin henüz genç bir adam olmasına karşın herkesçe pek sevilen ve aranan bir kimseydi. Sapovkin'in düğünlerde, jübilelerde ve gömme törenlerinde doğaçtan konuşma yeteneğine sahip, eşine az rastlanır bir kişi olduğunu pek çok okuyucu bilir. Gerçekten Sapovkin her yerde görülmemiş ve duyulmamış bir yeteneğe sahipti. Üstelik canı ne zaman isterse konuşabiliyordu. Uyurken, aç karnına, zil zurna sarhoşken, hatta ve hatta 40 derece ateşle yatıp sayıklarken bile konuşmak onun için işten değildi. Sözler ağzından sanki gül bir pınarın suyu gibi ardı arkası hiç kesilmeden akardı akardı. Sözcük dağarcığında herhangi bir oteldeki tahta kurularından acıklı, dinleyenleri üzüntüye boğan deyimler vardı. Bu yüzden bazen özellikle zengin düğünlerinde onun ağzını kapatıp daha çok konuşmasını engel olabilmek için polisin ivedi yardımına başvurmak gerekirdi. Poplavski arkadaşının evine varınca soluk soluğa söze başladı. Hadi gözümün nuru, hiç durma, hemen giyin ve benimle birlikte gel. Tanıdıklardan biri öldü. Şimdi kendisini öbür dünyaya uğurluyoruz. Veda makamında duruma uygun güzel bir nutuk yumurtlaması gerekiyor birinin. Bütün umudumuz sende. Ölen basit bir kimse olsaydı inan seni tedirgin etmezdik. Ama ölen bugüne bugün koskoca bir yazman. Yani senin anlayacağın kalem odasının direği, bel kemiği. Böyle büyük bir hayvanı nutuk çekmeden gömmek yakışık almayacak doğrusu. Sapoykin esniyerek, şu bizim içkiye düşkün yazman mı yoksa diye sordu. Evet, ta kendisi. Türlü türlü hamur tatlıları, dört başı mamur bir kahvaltı. Üstelik fayton parası da caba. Hadi kuzum gel gidelim. Orada gömütün başında bütün hünerini ortaya dök. Ünlü Hatip Çişerona bile taş çıkartacak biçimde bir sürü martaval salla gitsin. Biraz sonra çektiğin nutkun hazır bulunanlar üzerine ne büyük etki yaptığını, onların sana ne kadar minnettar kaldıklarını kendi gözlerinle görecek, kulakların işiteceksin. Sapoikin arkadaşının bu önerisini seve seve kabul etti. Eliyle saçlarını karıştırdı, melankolik bir surat takınarak Pavlovski'nin ardından yürüdü. Faytona binip giderlerken, sizin yazmanı iyi tanırım dedi, palavracının tekidir. Tanrı suçlarını bağışlasın ama dünyada onun gibi canavara az rastlanır doğrusu. Bir iki telaşa kapılarak, Grisha dedi, unutma ki ölenlerin arkasından kötü şeyler söylemek doğru değildir. Haklısın dostum, de mortis nihil nisi bene. Dipnot, Latince, ölenler hakkında kötü şey söylenmez. Ama neylersin ki Herifçioğlu dalavericinin her gelinin en önde gideniydi. İki arkadaş yolda cenaze alayına yetişerek katıldılar. Tabut pek ağır ağır götürülüyordu. Öyle ki ölünün ruhunu hoşnut etmek için yol üzerinde bulunan koltuk meyhanelerine uğrayarak bir iki kadeh yuvarladıktan sonra gömütleyerek kafileye üç kez yetişilebilirdi. Gömütlükte alışık olunduğu üzere uzun uzun dualar ve ilahiler okundu. Bu arada ölünün kaynanası, karısı ve baldızları ellerinden geldiğince ağlayıp dövündüler. Hatta tabut gömüte indirilirken karısı bırakın ben de onun yanına gideyim diye bağırdı. Ama belki de alacağı dul aylığını aklına getirerek kocasının gömütüne atlamaktan vazgeçti. Sapoikin her şey yatışıncaya dek bekledi. Sonra görevinin önem ve ciddiyetini kavramış bir insan edası ile ağır adımlarla gömüte doğru ilerleyerek topluluğu şöyle bir süzdü ve hemen söze başladı. Gözlerime ve kulaklarıma inanayım mı? Bu gömüt gözyaşlarıyla ıslanmış bu yüzler, bu inlemeler ve sızlanmalar korkunç bir düş mü acaba? Ah hayır, düş filan değil bu. Gözlerimiz bizi aldatmıyor. Daha kısa bir süre önce gençliğinin verdiği neşe içinde, gözlerimizin önünde şen şakır dolaşan ve yorulmak nedir bilmeyen bir arı gibi, devlet hizmetinde bütün gücüyle çalışarak, kamunun refah ve mutluluğunu sağlamaya çaba gösteren o, şimdi aramızdan toz gibi uçup gitti. Geride hayalinden başka bir şey bırakmadı. Acımasız ölüm, geçkin yaşta olmasına karşın daha bütün güç ve kuvvetinin yerinde bulunduğu ve parlak umutlarla dolu olduğu bir sırada hiç gözünün yaşına bakmadan ona kıyıcı pençesini uzatıp bir anda canını alıverdi. Yerine konulması olanaksız ne büyük bir kayıp. Onun yerini kim dolduracak şimdi? Gerçi birçok yetişkin ve seçkin memurumuz var ama Prokofi Osiptik'in üstüne kimse yoktur. O bir taneydi. Görev duygusu onun bütün benliğini kaplamış, hatta öyle diyebilirim ki iliklerine kadar işlemişti. Hiçbir zaman işinin çokluğundan yakınmazdı. O işten değil, iş ondan korkardı. Çalışmaktan başka düşündüğü yoktu. Hatta bu yüzden zavallının gözüne geceleri uyku bile girmezdi. Kişisel çıkarına hiç bakmaz ve asla rüşvet kabul etmezdi. Kamu zararına kendisine rüşvet vermeye kalkan ve göz alıcı dünya mallarıyla görev duygusunu sömürmeye çalışan bütün insanlardan tiksinir, kendisine sunulan bu türlü nimetleri şiddetle teperdi. Gerçi Prokofi Osiptik'in eline geçen 3 kuruşluk maaşını, daha yoksul eş ve dostuna dağıttığını gözlerimizle görmüş değiliz. Ama onun verdiği paralarla geçinen dul ve yetimlerin nasıl acı acı ağlayıp dövündüklerini daha biraz önce kendi kulaklarınızla işitmediniz mi? Kendisini tüm işine vermişti. Hayatta bundan başka bir zevk tanımıyordu. Salt bu yüzden bir aile yuvası kurmak mutluluğundan bile kendini yoksun bırakmıştı. Yaşadığı son güne dek bekar kaldığını hepiniz bilirsiniz. Arkadaşımız olarak onun yerini kim dolduracak? Üzerinden nurlu bir gülümseme hiç eksik olmayan, sinek kaydı tıraş edilmiş sevimli yüzü hala gözlerimin önünden gitmiyor. Yumuşak, kibar ve içtenlik dolu sesini hala işitir gibiyim. Ruhun huzur içinde olsun Prokofi Osiptiç. Rahat uyu. Ey onurlu, namuslu, yüreği imanla dolu, boynu bükük insan. Zapoikin konuşmasını coşkunlukla sürdürüyordu. Yalnız dinleyenler arasında bir fısıldaşma başladı. Sözleri herkesin hoşuna gitmiş, hatta birkaç kişiyi ağlatmıştı bile. Ama buna karşın sözlerinde tuhaf kaçan birçok yan vardı. İlkin, ölenin adı Krile Ivanoviç olduğu halde, hatibin ona boyuna niçin Prokofi Osiptiç diye hitap ettiğine kimse bir anlam veremedi. İkincisi, ölenin ömrü boyunca nikahlı karısıyla cenkleşme halinde bulunduğunu hepsi iyice bilmekteydi. Bundan ötürü ona bekar demek doğru olamazdı. Üçüncüsü ise onun her zaman gül ve kırmızı bir sakalı vardı. Ömründe tıraş olmamıştı. Bu nedenle yüzünün sinek kaydı tıraş edilmiş olduğunu söylemesi tamamen yersizdi. Onu dinleyenler şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne bakıp omuzlarını sekiyorlardı. Hatip konuşmasını Prokofi Osiptiç diye sürdürerek Gömit'e hayran hayran baktı. Gerçi sen güzel değildin, hatta çirkindin. Asık ve ablak bir suratın vardı ama hepimiz bu görünen kalıbın altında namuslu ve içten bir yüreğin çarptığını gün gibi biliyorduk. Biraz sonra dinleyiciler bu kez doğrudan doğruya hatibin kendisinde bir acayiplik keşfettiler. Hatip gözlerini bir yöne dikmiş, tedirgin bir halde kımıldanıyor ve omuzlarını silkip duruyordu. Derken birdenbire sustu. Şaşkınlıkla ağzını açtı ve arkadaşı Paplaski'ye doğru döndü. Ona korkuyla bakarak, "Yahu," dedi, "yaşıyorum." "Kim yaşıyor?" "Prokofi Osiptiç, işte bak, orada, gömüt taşının yanında duruyor." "İyi ama o ölmedi ki, ölen Kirila Ivaniç." "Ama sen bana sizin yazmanın öldüğünü söylemiştin." "Kirila Ivaniç de bizim yazmanımızdı." "Ne budalasın yahu, her şeyi alt üst ettin. Prokofi Osiptiç'in daha önce bizim dairede yazmanlık yaptığı kuşkusuz doğru ama kendisi 2 yıl önce 2. şubeye müfettiş olarak atandı." "Gel de şimdi ayıkla pirincin taşını bakalım." "Niçin sustun? Hadi ne duruyorsun, konuşsana. Olur, rezalet değil doğrusu." Zapoikin yine Gömüt'e doğru döndü ve önceki gibi hiç ara vermeden konuşmasını sürdürdü. Gerçekten Gömüt taşının yanında yüzü tıraşlı, yaşlı bir memur olan Prokofi Osiptiç durmaktaydı. Kaşlarını çatmış, hatibin yüzüne dik dik bakıyordu. Gömme töreninden sonra memurlar Zapoikin'le birlikte eve dönerlerken, "Neydi senin halin öyle yahu? Sen diri bir insanı gömdün," diye kahkahalarla güldüler. Prokofi Osiptiç ise homurdanarak, "Bu yaptığın hiç de hoş bir davranış değil delikanlı," dedi. "Sözleriniz hiç kuşku yok ki sadece ölen bir kimse için uygun düşebilir. Ama yaşayan bir insan için sarf edildikleri zaman buna düpedüz alay etmek derler. Orada topu topu ne söylediniz, rica ederim. Kendi çıkarına bakmazmış, rüşvet kabul etmezmiş, rüşvet vermek isteyenlere kızarmış. Yaşayan bir insan hakkında böyle şeylerden söz etmek, onun alay etmekten başka bir şey olamaz. Sonra efendim, sizden kim istedi benim yüzüm hakkında enine boyuna laflar sarf etmeyi? Yok güzel değilmişim, yok çirkinmişim. Hadi öyle olduğunu kabul etsek bile, benim fizyonomimi herkesin önünde ulu orta meydana koymak yakışık alır mı canım? Doğrusu pek kınanacak bir davranış." Bunu söyledikten sonra hatibe öfkeyle bir kez daha bakarak hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Anton Çehov'un kısa yaşam öyküsü. 1860'ta doğan ünlü Rus yazarı Anton Pavlovich Çehov, önceleri doktorken Petriye Raskazi adlı kısa hikayelerden oluşan kitabının başarısı üzerine 1886 kendini edebiyata verdi. Mizahçılığı ve neşeli kişiliği giderek hüznün egemen olduğu bir yapıya büründü. 1880-90 yıllarında bağnaz ve katı Rus toplumunun tipik çevrelerinden kesitler veren yazar, kişilerin günlük yaşamlarını, açmazlarını ve çelişkilerini sergilemedeki başarısıyla büyük ün yaptı. Olağan rastlantılarla önemsiz gibi görünen ayrıntılarla, önce özgün bir atmosfer, giderek olağanüstü bir konu zenginliği yaratan Çehov, bu değişik yanıyla kendinden sonraki pek çok yazarı etkilemiştir. 1904'te ölen Çehov'un başlıca yapıtları arasında Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş, Teklif, Memurun Ölümü, Bozkır, Korkulu Gece ve Düello sayılabilir. Bebek Borsası, Pantaleimon Romanov. İstasyonda büyük bir kalabalık vardı. Gişenin önünde uzun bir kuyruk oluşmuştu. Kuyruk salonun bir ucundan öbür ucuna kadar kıvrım kıvrım uzuyordu. Çocukların avaz avaz çığlıkları salonu dolduruyordu. Hemen her kadının kucağında ciyak ciyak bağıran bir çocuk vardı. Dışarıda istasyon alanında da bebekli kadınlar bekleşiyordu. Ötekiler gibi gişeye gitmekte acele etmiyordu bunlar. Yanlarında eşyaları olmadığı gibi satılık malları da yoktu. Bununla birlikte istasyonlarda yumurta, sucuk ve ekmek satan pazarcı kadınlar gibi bunların da çevresine halk toplanmıştı. Bir inzibat eri, "Hey, burada ne dikilip duruyorsunuz öyle?" diye bağırdı. "Eğer tren bileti alacaksanız doğruca istasyon binasına girin, yoksa defolun buradan." Kadın kalabalığı ağırdan alarak gişenin olduğu tarafa yöneldi. Salondaki çocuk çığlıkları daha da arttı böylece. Hatta genç bir kadının yanında iki bebek vardı. Birini kucağında tutarken öbürünü sarıp sarmalayıp yere koymuştu. Kuyruğun sonunda sırtında bir çuval patates taşıyan bir işçi önündeki kadına ''Bir tane aşk etsene şuna'' diye bağırdı. Kadın cevap yerine yırtınırcasına ağlayan bebeğine çıkıştı. ''Aman tanrım, başım alıp nerelere gideyim acep? Hadi sus bakayım, sana kimsenin tahammülü kalmadı artık.'' İşçi düşünceli düşünceli başını salladı. Anlaşılan kadınların akıllarını fikirlerini gezmeye kalmış. Hem de çocuklarını alıp çıkmışlar. ''Bu ne iş yahu, belki bilet de kalmayacak.'' Bir başkası ''Sona kalanlar'' dedi, ''bu gidişle sabaha kadar bekleyecek. Bugün bebeğini kucaklayan gelmiş, bu yüzden hiçbiri sıraya girmiyor.'' Koyun kürküne bürünmüş bir kadın, ''Aa vallahi'' dedi, ''bilseydim ben de çocuğumu getirirdim. Duvarın dibinde duranlardan iste bir tane. Verirler mi acaba? Neden vermesinler? Buraya bu iş için gelmişler. Şimdi her şeyin başı para, bastırdın mı her şey kına gibi un olur.'' Kadın genç anaların yanına gidip geldi. ''Dört ruble istiyorlar'' dedi. Yaşlı bir kadın çıkıştı. ''Bunlar da utanma diye bir şey yok. Dün üç rubleye oluyordu pekala.'' ''İyisi mi kürkünün altına bir kedi sok. Herkes meme emziriyorsun sanır.'' ''Yo yo, olmaz öyle şey. İnsanın her yanını iyice yokluyorlar.'' İnzibat eli gişenin hemen önünde duran bir kadına seslendi. ''Demin bebeğin yoktu. Nereden çıktı bu böyle?'' Kadın paylarcasına yanıt verdi. ''Nereden mi çıktı? Nereden olacak? Çıktığı yerden.'' İnzibat eri onun yakasını bırakarak salona doğru bağırdı. ''Yanında çocuğu olan öne çıksın.'' Patates çuvallı işçi içini çekti. ''Şimdi bir kişi daha sıra dışından bilet alacak. Bak, o koca karı yine gelmiş. Kucağında yine bir bebek var. Hay Allah kahretsin.'' İki bebek sahibi olan kadın, ''Sen de bir bebek alsana babacık. O zaman sen de sıraya girmeden alırsın bilet cihazını.'' ''Hay Allah, fiyatı ne olacak?'' ''Fiyat her yerde aynı babacık. 4, pazar günleri 5 bile alıyoruz.'' İşçi, ''Ne de pahacısınız yahu'' diyerek paraları bayıldı. ''Peki ama ne yapalım babacık? Biz de ekmek yiyoruz.'' İşçi parayı verip çocuğu aldı kucağına. Genç kadın, ''Yalnız'' dedi, ''çocuğun başını biraz daha yukarı kaldır.'' Sonra da yerde yatan öbür çocuğu aldı kucağına. Kalabalıktan biri alçak sesi, ''Çocukların fiyatı bugün ne kadar?'' diye sordu. ''4 ruble.'' ''Vay vampirler vay, daha dün 3 rubleydi.'' ''Hey ukala dümbeleyi, bana baksana sen hele, ekmek kaça bugün?'' Genç kadınlarda hiç insaf diye bir şey kalmamış. ''4 ruble, çok pahalı anacığım. Geçen hafta gelinimle gittim. O zaman iki bebek için sadece 5 ruble ödedik.'' Yaşlı bir adamcağız başını sallayarak, ''Evet'' dedi, ''bebeklerin fiyatı süratle artıyor. Güçlü kuvvetli bir karıcığı olanın cebine oluk gibi para akıyor şimdi.'' İnzibat eri, ''Bugün yine cehennem boşanmış'' diye söylendi. Sonra dişçiye bağırdı, ''Hey arkadaş, kadınların arasına ne sokuluyorsun öyle? Hadi git sıraya gir bakalım.'' ''İyi ama çocukluyum ben.'' ''Öyleyse olduğun yerde kal, başımızın cezaları.'' Genç kadın bağırarak koşup geldi. ''Be hey sersem herif, çocuğu baş aşağı tutuyorsun. Bir de erkek olacak bunlar. Daha çocuk tutmasını bile bilmiyorlar.'' Nihayet gişe açıldı. Kalabalık gürültü patırdı ederek ilerlemeye çalıştı. Duvar dibindeki kadınların elinde hiç çocuk kalmamıştı artık. Sadece topal bir kadın 5 yaşında bir oğlan çocuğunu elinden tutmuş peşi sıra sürüklüyordu. Elinde teneke ibrik olan bir satıcı kadın onlara doğru koştu. Çocuğu tutup kucağına aldı. Sonra başından ayağına kadar büyük bir omuz atkısıyla kundaklayıp öne doğru koştu. O sırada yaşlı bir kadıncağız topal kadına yanaşarak, ''Nihayet elden çıkarabildin mi?'' diye sordu. Kadın canı sıkkın, ''Evet'' dedi. ''Ortada hiç bebek kalmayınca benim yaramazı ancak o zaman aldılar. Edepsiz oğlan bir de ağır ki, insanın kolları kopuyor.'' Genç kadın kalabalığı yararken korkuyla bağırıyordu. ''Aman tanrım, benim iki bebeğim nerelerde?'' İşçi kalabalığın arasından eliyle işaret ederek, ''İşte'' dedi, ''biri burada, biri de burada, ikisi de sapasağlam, turp gibi.'' Biletini alıp bebeği tekrar sahibine geri veren işçi, ''Hay canı çıkasıca'' dedi. ''Bütün üstümü başımı ıslattı.'' Genç kadın gülerek, ''O kadar kötü bir şey değil canım'' dedi. ''Yine kurur. Ayakta dikilip beklerken koskoca adamların bile başına gelir bu.'' Bir başkası kiralık çocuğun annesini arayarak şaşkın şaşkın oradan oraya koşup duruyordu. ''Bu çocuk kimindi yahu?'' Teneke ibrikli satıcı kadın elinden tutup sürüklediği oğlan çocuğunu hışımla topal anneye iterek, ''Bu'' dedi, ''bebek değil, kazık kadar adam. Senin yüzünden kendi yerimden doldum.'' Yaşlı adamcağız kıs kıs gülerek, ''Kayınbabanı kucağına alsan daha iyi ederdin yavrum'' dedi. Pantaleimon Romanov'un kısa yaşam öyküsü. 1884 yılında Tula eyaletine bağlı Petrovskaya'da doğan Pantaleimon Sergeyevich Romanov, Sovyet gençliğinin töresel ve cinsel sorunlarını ele alan hikayeleriyle tanınmıştır. Birçok yazar gibi o da Tolstoy'la Gogol'ün izinde yürüdü. Savaş ve barış yazarının etkisi üzerinde azımsanmayacak denli büyük oldu. Rusya adlı büyük epik yapıtının konusu da savaş ve barışınkini andırır. Tolstoy gibi o da tüm sevinç ve acıları, sınırsız umutsuzluğu içinde yitip gitmiş, Rus köylülerine derin bir duyarlılıkla eğildiği yapıtlarında dile getirmiştir. Gogol'ün etkisi ise mizah ve taşlama yönünden olmuştur. Romanov'un mizahı abartılmış bir nitelik taşımaz. Okuyucuyu tedirgin etmez, ruhsal durumları belirtmekle yetinir. Sade Sevgi adlı bir ciltte toplanan hikayeleri, 20. yüzyılın en çok okunan yapıtları arasındadır. Mizahi olmakla birlikte eğitici bir roman olan Üç Çift Çorap'ın yayımından sonra Romanov gözaltına alındı, romanı yasaklandı. Bunun üzerine suya sabuna dokunmayan kısa hikayeler yazdı. 1938 yılında kalp krizi sonucu öldü. Tanrı Bağışı Panteleimon Romanov. Bir yük vagonunun tamponları üzerinde 3 yaşlı kadın yolculuk ediyordu. İkisinin yanında birer çuval, üçüncüsünde ise yalnız küçük bir çıkın vardı. İstasyondan bir tahta aşırıp kendilerine oturacak yer hazırladıktan sonra geceleyin gizlice trene binmişlerdi. Küçük çıkınlı kadın, "Ey tüm kainatın gerçek sahibi ve hakimi Yüce Tanrı Baba," dedi ve ağlamaya başladı. "Un almak için tam 30 verst yol teptim. Üstelik paramı da çaldılar." Yanında oturmakta olan ayaklarında beyaz dolaklar bulunan yaşlı bir kadıncağız, "Seninki gerçekten büyük bir talihsizlik," dedi. "Bana ise Ulu Tanrı yardım etti. Uzun geceler uyku nedir bilmedim. Bu yüzden gözlerimi güçlükle açabiliyorum. Ama eve un götürdüğümü düşününce içim ferahlıyor, bütün çektiklerimi unutuyorum. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse un bana neredeyse bedavaya geldi. Talihsizlikten yana senden aşağı kalmayan bir adamdan pazarlık ederek 1.000'liğe aldım." Dipnot: 1.000'lik, 10 rublelik banknot. Çıkınlı kadın, "Yani," dedi, "gökten inmiş. Tanrı bağışı gibi bir şey. Bana ise..." Bir çuval dolusu unun sahibi olan yaşlı kadıncağız ona acıdığını gösteren bir edayla üzgün üzgün içini çekti. Eliyle okşar gibi un çuvalını yokladı ve bir ayağını yuvarlak tampon başlığına dayayarak rahatça arkasına yaslandı. Çıkınlı kadın yeniden, "Ey Tanrı'nın kutsal anası," dedi. Dipnot: Peygamber İsa'nın anası Meryem ana kastediliyor. "Şimdi ben ne yapacağım? Kocamın karşısına unsuz nasıl çıkacağım? Adamcağız şu sırada evde ıhlamur yaprağı geveleyip duruyordur herhalde." Üçüncü kadın, "Her ne kadar çok değilse de eve bir şeyler götürüyorum işte," dedi ve yaşlı kadınınkinin ancak yarısı kadar olan çuvalına baktı. "Ağır çuvalı taşırken boyuna ıstavroz çıkardım. Elbette ıstavroz çıkarmalı, bu işte Tanrı'nın elinin olduğu açıkça görülüyor. Böyle koskoca bir çuvalı sadece 1.000'liğe almak olacak iş değil yoksa." O sırada tren büyük bir hızla yokuş aşağı iniyordu. Vagonlar habire takır diyor, şiddetle sağa sola yalpalıyordu. İşte o sırada olanlar oldu. Tüyler ürpertici, keskin bir çığlık duyuldu. Tekerleklerin arasına bir şey düştü ve kayboldu.